Hayırlı sabahlar. Sohbetimize güzel kardeşlerimle başlıyoruz inşallah. Ebru, Gülşah, Aylin bizimle birlikte. Sonradan diğer güzel kardeşlerim de katılacaklar inşallah. Onlar da buradalar.
İnşallah.
Hoş geldiniz hepiniz.
Hoş bulduk.
Sen hoş geldin.
Allah razı olsun.
Maşallah. Ben geçenlerde düşündüğüm, üzerinde tefekkür ettiğim bir konuyla başlamak istiyorum. Yılbaşı günüydü. Haberleri seyrediyordum ya da ertesi günüydü, hatırlamıyorum. Canlı olarak çekilmiş bir trafik kazası verildi ekranda. Yaya olarak karda yürüyen bir yaya vardı. Otobüs de buzdan dolayı kaydığı için o yayaya çarptı. Bunu otobüsün kendi kamerası da oradan çekmiş. Her neyse. Oradaki yaya vefat etmiş o anda. O sırada düşündüm. Şimdi zaten her dakika, her saniye vefat olayları bütün dünyada gerçekleşiyor. Biz burada bir istatistik vermiştik hatırlarsanız. Her saniye çok devamlı artış vardı. Gerçekten çok düşündürücü bir istatistikti o. O gün de onu düşündüm. Oradaki insan açısından düşündüm. Canlı bir olayla karşılaştığım için. O gün yılbaşı günü. Muhtemelen hazırlıkları var. Ertesi yıla hazırlığı var belki. 2013 için o kişinin de çok fazla planı var belki. O akşam için planları var. Yılbaşı gecesi olduğu için çok yüksek ihtimal dışarıya alışveriş yapmak için çıkmış. İşte eve çeşitli, yani yılbaşı için özel şeyler almak için çıkmış. Hazırlık için çıkmış. Çünkü ellerinde de torbalar vardı. Evine o şekilde gidecek belki. Öyle bir ortama hazırlık için gidiyor. Yani planları var bu insanın. Onu düşündüm. Birkaç saat sonrası için planları var. O gece için planları var. Gelecek sene için, 2013'ün tamamı için belki planları var. Belki çocuğu olacak. Belki öyle bir şey var. Belki yeni bir işi olacak. Hep onların planları içinde. Fakat öyle olmuyor. Allah 2013'ü görmesini nasip etmedi. O insan adına düşünüyorum. O anda o otobüs, yani belki bir başkası için orada tesadüfen gelişen bir olay ama öyle değil. Allah kaderinde o kişinin orada buzda kayan bir otobüsü vesile edip canını aldı. Şimdi bu her birimiz için geçerli. Şimdi oradaki insan bize gösterilmiş bir örnekti aslında. Orada benim tefekkürüm için gerekli bir örnekti belki. Pek çok insan da görüp bunu düşünmüş olabilir. Fakat insanın bunu kendisi açısından düşünmesi gerekiyor. Bizim her birimizin genel olarak aşağı yukarı bir saat sonrası için, bir gün sonrası için ya da bir hafta sonrası için en azından bir planımız oluyor. Fakat bilmiyoruz. Allah bir saat sonrasında bizim canımızı alabilir şu veya bu vesileyle. Çünkü Allah vesileleri kılıyor. Fakat o insanın ömrü o vakte kadar sadece devam edebiliyor. Belki bir onun sebebi otobüs oluyor. Belki bir kalp krizi oluyor. Belki başka bir şey oluyor. Allah ne dilerse o şekilde yaratıyor. Fakat o sırada mutlaka onun sebebi oluyor. Ve ben o geri sayım içindeyim. Belki bilmiyorum son 10 saniye. 9, 8, 7 diye belki devam eden bir geri sayımım var. O kadar az bir vaktim kaldı. Onu bilemiyorum. Allah biliyor. Ama ben sanki binlerce saniyem varmış gibi bir plan yapıyorum bu dünyada. Bu herkes için geçerli. Belki Allah nasip edecek. Belki yıllar sonrasını göreceğiz. Belki Allah nasip etmeyecek. 2014'ü göremeyeceğiz. Bilmiyoruz. Allah bu vakti ne kadar, her birimiz için ne kadar kılmış. Fakat her birimiz için vakit var. Bunu düşünmeden de geçebilir bir insan. Bunu hiç yokmuş gibi de algılayabilir. Halbuki onun geri sayımı bu dünyada devam ediyor. Allah ayetinde belirtiyor. Ben ayeti hatırlatmak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nisa suresi 78. ayet. Her nerede olursanız olun, ölüm sizi bulur. Yüksek yerlerde, tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile. Bu önemli bir ayet, bütün ayetler gibi. Çünkü insan saklansa, kaçsa, elinden gelen bütün tedbirleri alsa da o geri sayımının bittiği o son saniyede mutlaka canı alınacak. Şu veya bu şekilde. Onu bilerek yaşamak insanı akıllı yapar. Onu bilmiyormuş gibi yaşamak da insanı pervasız yapar. O pervasızlık da bu dünyada ve ahirette çok büyük sonuçlara, çok büyük bir sorumluluğa sebep olabilir. Çünkü Allah'tan gafil yaşar öyle bir insan. O yüzden ben Müslüman olarak her saniye ölümü düşünüyorum ve bunun faydasını her saniye görüyorum bütün kardeşlerim gibi. Her saniye Allah'ı tefekkür edebiliyorum. Her saniye Allah bana can verdiği için teşekkür edebiliyorum. Her saniye sonrasında Allah'ın beni yaşatacağını biliyorum. Böbürlenmiyorum o yüzden. İşte bu beni Allah'ın izniyle Allah'a yaklaştıracak bir vesile olur inşallah.
İnşallah. Gerçekten o kronometre gibi hepimiz için o vakit başladı doğduğumuz andan itibaren. Yani kaderimizi Allah yazdığı andan itibaren zaten hepsi belliydi ama işte doğduğumuz andan itibaren de Allah ne kadar ömür verdiyse bize o geriye doğru saymaya başladı. Ve sonunda O çok çeşitli sebeplerle, Allah'ın yarattığı vesilelerle canımızı en sonunda Allah'a teslim edeceğiz. Onu hiç bilmiyoruz. İnsan kendi isteyerek, kendi ayaklarıyla belki hayatını sona erdirecek bir sebebe doğru tabii ilerliyor aslında bilmeden. Hiçbir zaman düşünmez belki, öyle bir yere gitmek de istemez. Eğer böyle bir sonucu olacağını bilse. Mesela çok lüks bir restoranda rezervasyon yaptırıyor ama 5 yıldızlı bir otelin lobisinde daha içeri giremeden yer kaygan olduğu için ayağa kayıyor. Başını çarpıp beyin kanamasından vefat ediyor belki bir insan. Belki bir insan tatile gidecek, yola çıkıyor. Belki uçağa düşüyor, belki yolda bir kaza geçiriyor. Bunların hiçbirini...
Hayallerinin arabasını alıyor bazen.
Tabii, mesela hayallerinin arabasını için alıyor daha ilk birkaç gün içinde. Tam böyle her şey çok kendince yoluna girdiğini düşünmüşken bir anda öyle bir kaza geçiriyor. Yine Allah canını alabiliyor. Sebep çok çeşitli, Allah çok çeşitli yaratır ama önemli olan insanın kaderinde olması. Kaderinde ne zaman vakti varsa o vakitte insan canını teslim edecek. O vakte kadar insanın dünyada verilmiş bir süresi var. Bu süreyi çok iyi kullanması gerekiyor. Çünkü öğüt alabilen için öğüt alabileceği kadar süre verdik diye bildiriyor Allah Kur'an'da. O yüzden o insanın gücünün yettiği kadar Allah'tan korkması, gücünün yettiği kadar Allah'ı sevmesi, gücünün yettiği kadar bütün fiziksel, manevi bütün imkanlarıyla Allah yolunda çalışması, çaba göstermesi gerekir ki işte o an geldiğinde inşallah ölümden değil Allah'tan korkarak ama içi de umutla korku arasında ama Allah'ın da rahmetini umarak, rahmetini, rızasını, cennetini umarak bir rahatlık içinde, bir huzur içinde canını teslim etsin. İnşallah güzel bir hayatında başlangıcına, güzel cennet hayatına başlangıcına geçsin. O şekilde değerlendirmesi gerekiyor insanın o ömrü, o vakti.
İnşallah. İnşallah. Demin sizin de örnek verdiğiniz gibi aslında ölüm haberleriyle biz her gün karşılaşıyoruz. Yani daha bugün gelmeden işte denizde vapura binerken birisi hayatını kaybetmiş. Yoldan geçerken birisinin üstüne bir kütle düşmüş. Tabii ona bir şey olmamış ama yani bu tarz ölüme giden, yaklaşan ya da ölen birçok kişiye biz rastlıyoruz, haberlerde duyuyoruz. Allah dolayısıyla bize aslında her an, yani düşünmek istemeyen birine de her an ölümü hatırlatıyor. Bir sebeple gerçekten Allah insanın hayatını alabilir ama ölümü hazırlıklı olmak çok önemli. Allah canımızı aldığında biz tabii ki ölümü böyle bir yok oluş, hayatın bitişi, insanın ne yapacağını bilemeyeceği ve korktuğu bir durum olarak, belirsizlik olarak görmüyoruz. Biz ölümü Allah'a kavuşmak için çok önemli fırsat olarak görüyoruz. Dünyada Allah birçok imtihan yaratıyor. Bu imtihan sonucunda insan istiyor ki inşallah Allah'ın rızasını kazanalım ve Allah'ın o bize vaat ettiği cennetine gidelim, o güzel cenneti görelim, Allah'a kavuşalım. Ve Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in de vaat ettiği gibi o mübarek günlerde Allah'ın insan olarak tecelli ettiği o güzel günleri görelim inşallah. Bir ayet okuyayım ben. Allah'ın dünya hayatının geçiciliğiyle ilgili bildirdiği bir ayet. Hadid suresi 20. ayette Rabbimiz şöyle bildiriyor. Bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence türünden tutkulu bir oyalama, bir süs, kendi aranızda bir övünme, mal ve çocuklarda bir çoğalma tutkusudur. Bakın Allah çok dikkatle dünya hayatında insanın düşebileceği durumu, yani şeytanın vesvese olarak verebileceği birçok durumu bize bildiriyor. Mesela çocuklar, çocuk tabii ki çok büyük nimettir ama mesela Hazreti Meryem gibi Allah'a adanmış bir çocuk çok güzeldir. Ya da mal mülk, Allah'a adandıysa bir övünme tutkusu olarak değil, Allah'ın yaratıp tecelli ettirdiği güzel bir nimet olarak görmek çok önemlidir. Allah ayetinde şöyle bildiriyor, bir yağmur örneği gibi. Onun bitirdiği ekin, ekicilerin hoşuna gitmiştir. Sonra kuruyu verir. Bir de bakarsın ki sapsarı kesilmiş. Sonra da bir çerçöp oluvermiş. Ahirette ise şiddetli bir azap, Allah'tan bir mağfiret ve bir hoşnutluk vardır. Dünya hayatı aldanış olan bir metadan başka bir şey değildir diye Rabbimiz bildiriyor. O kurumuş olan, çerçöp olan her şeyi düşünelim. Dünya hayatı gerçekten, dünyanın da bir kıyameti var. Hepsi bitecek ama önemli olan bizim düşünmemiz gereken ahiret hayatı. Zaten çok güzel bir nimet. Tefekkür edip ölümü düşünmek de çok güzel bir nimet ama her anın Bugün israf konusu vardı televizyonda da, zamanın kıymetini bilmek konuşuluyordu. Gerçekten her anın israf edilmemesi, kıymetini bilmek çok önemli. İşte Mehdiyet'ten bahsetmek, İttihat-ı İslam'dan bahsetmek, o zamanın o şekilde değerlendirmesi, yani Allah'ın rızasını kazanabilecek şekilde değerlendirilmesi çok önemli olur inşallah.
Şu kesin olarak bilinmesi gerekiyor. Ölüm hak, gerçek Allah'ın izniyle. Herkes, her nefis ölümle karşılaşacak. Ahiret de hak, gerçek Allah'ın izniyle. Her insan öldükten sonra muhakkak ve muhakkak Allah'ın izniyle yaptıklarının karşılığını görmek üzere ahirette yerini, konumunu alacak. Allah inşallah herkesi Müslümanlardan, salih Müslümanlardan olmasını nasip etsin. Herkesin cennetlik olmasını nasip etsin. Dünyada hidayet bulmamış olanlara Allah hidayet versin, ama inkarda diretenlere de Allah inşallah ahirette zaten adaletinin gereği olarak hakkını verir inşallah. Biz ahirette sadece Allah'ın adaletli olduğunu, sonsuz adalet sahibi olduğunu bilerek mutmain olarak gideceğiz. Çünkü biliyoruz ki hiç kimse bir hardal tanesinin iplikçiği kadar bile haksızlığa uğratılamayacak. Bu Allah'ın vaadidir. Onun için son derece mutmain olarak, kalbimiz rahat olarak, Allah'tan razı olarak gideceğiz inşallah. Allah nasıl bir karşılık verirse versin. Şimdi bir arkadaşımız sormuştu da, inandığı bazı şeylerden dolayı çevresinden çok baskı gördüğünü ve bu yönde yani nasıl davranmam gerekir diyor. Beni adeta diyor dışlıyorlar diyor. Ne yapmam gerekir diye sormuş da, bu çok büyük bir nimet aslında. Çünkü eğer bir insan etrafındaki herkes tarafından seviliyorsa, pohpohlanıyorsa, kabul görüyorsa, kendisinde bir gariplik araması gerekir. Çünkü Allah'ın adetullahına göre Kur'an'da hep iman edenler çeşitli imtihanlarla, zorluklarla karşılaşmışlar. Hatta güzeller güzeli peygamberimize bile iftira atabiliyorlar, saldırıda bulunabiliyorlar. Onun yanındaki samimi salih Müslümanlara, salih hanımlara da iftira atıldı ve hepsi bu şekilde imtihanlarla denendiler. Fakat o diyor ki, yani ailem bile beni neredeyse dışlayacak hale geldiler diyor. İşte o da imtihanın bir parçasıdır. Bu çok önemli bir imtihan, çünkü biliyorsunuz Kur'an'da verilen örnekler var. Kef ehli, sonra Hazreti İbrahim peygamber olmasına rağmen babasından ayrı. Onun da ailesi var, ama demek ki orada dinini yaşamasını engellemeye çalıştığı için, hatta ateşe atmaya kadar varacak şekilde taşkın hareketler yapabiliyorlar. Pırıl pırıl mükemmel bir insanı. Hazreti İbrahim çok üstün ahlaklı bir insandır. Çok güçlüdür. Tek başına bir ordu diyor Allah. Muvahhiddi diyor. Yani imanı son derece güçlü olan bir insan. O yüzden onların yaptıkları zorluklar, onların baskıları hiçbir şekilde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a bir etki etmemiştir. Onun için de bu onun çok büyük bir nimet. Ama imtihanı olarak Allah bu şekilde imtihanlardan geçirmiştir. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde de Müslümanlar, Müslüman kadınlar, erkekler etraflarından ve özellikle ailelerinden çok şiddetli baskılar gördüler. Bu demek değildir ki Allah Kur'an'da birçok ayetinde öf bile demeyin diyor anne babaya. Ama eğer sizi benim yolumdan saptırırlarsa diyor, o zaman onlara itaat etmeyin diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Orada yapılması gereken nedir? Siz yine saygıyla, hoşgörüyle davranırsınız onlara. Yine hürmetinizde bir şey olmaz, ama size bir baskı yapmaya kalkıyorlarsa dininizi yaşamakta, o zaman diyor Allah onlara itaat etmeyeceksiniz diyor. Yani siz dininizi yaşamaya devam edeceksiniz. Baskıyı yapan orada ne şekilde baskı olursa olsun, nasıl sizi engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar, siz yine Allah'a karşı olan görevinizi yerine getirirsiniz Allah'ın izniyle. Mesela Peygamberimizin döneminden bir örnek okuyacağım inşallah. Ümmü Gülsüm binti Ukde radıyallahu anh, imanlı Müslüman bir hanımdı ve Peygamberimizin yanında yer alıyordu. Fakat ne yaptı? Son derece büyük zorluklarla mücadele etti. Hatta ailesinden çok baskı gördü. 7 yıl boyunca ailesinin baskısıyla Mekke müşriklerinin arasında yaşamak zorunda kaldı. İman eden bir hanım olmasına rağmen, onların yaşadıkları o sapkın hayattan tamamen uzaklaşmış olmasına rağmen, onların içinde mecburen yaşamak durumunda kalıyor ki bir Müslüman bayan için aslında bu çok zor bir imtihandır. Çünkü tamamen kendi ahlak anlayışına, Kur'an ahlakına, Allah'tan korkusuna aykırı olan bir hayat yaşıyorlar. Biliyorsunuz Mekke müşrikleri çok azgınlardı. Küfrü çok uçlarda yaşayan insanlardı. Fakat Allah işte ona bir imtihan olarak, daha imanının başındayken bu şekilde bir imtihanla imtihan ediyor ve ailesinin yüzünden. O da buna sabrediyor. Ve Resulullah'a biat ettikten, sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiği andan itibaren diğer Müslümanlar gibi o da işkence ve baskılara maruz kalıyor. Düşünün, sırf iman ettiği için. Sadece Rabbimiz Allah dediği için yurdundan sürülüp çıkarılanlardan bahsediyor Allah. İşte burada Ümmü Gülsüm binti Ukde de aynı şekilde sırf iman ettiğini söylediği için, Allah'a iman ettiği için bu şekilde baskılarla karşılaşıyor. Din ahlakını terk etmesi için de başta babası olmak üzere müşriklerden zulüm ve baskı görmüş. Ancak yapılan tüm zalimliklere rağmen Allah'a ve Resulüne olan sevgi ve bağlılığından ve din ahlakından da asla taviz vermemiştir ki bir Müslümanın, Müslüman bir bayanın, Müslüman bir erkeğin yapması gereken de budur Allah'ın izniyle inşallah. Bu dönem boyunca Ümmü Gülsüm bint Ukte Allah'a sığınarak güç bulmuş. En sonunda da Medine'ye hicret ederek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında feravi huzura kavuşmuştur ki ne kadar büyük bir nimet onun için. Tabii. Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynı dönemde yaşayarak böyle imtihanlara tabi olmuş olması çok büyük bir şeref, çok büyük bir nimet. Allah inşallah bize de ahirette karşılaştırsın, buluştursun, güzeller güzeli peygamberimize kavuştursun. Biz de işte başımızdan Allah ne kadar imtihan verdiyse, nasıl bir zorluk yaşadıysak az veya çok anlatarak inşallah onunla birlikte o güzel sohbete katılabilelim. Ama baskılar ahireti parlatır, zorluklar bir nimettir. Düşünün, hiçbir sıkıntı yokken, hiçbir rahatsızlık yokken dini yaşamak mı? Yoksa o kadar baskı, zulüm ve zor ortamında buna rağmen dini yaşamak mı? İşte Allah onu makbul görüyor ahirette. İnşallah istenmez ama geldiğinde çok büyük nimettir inşallah.
İnşallah. Tabii ahirette inşallah birbirimize Allah nasip ederse o zorlukları da anlatacağımız ve ondan zevk alacağımız dünyanın rengi olacak onlar inşallah. Allah rızası için insanın sabrettiği zorluklar çok büyük bir nimete dönüşecek orada.
Tabii inşallah. İnşallah. Zorlukların nimet olduğunu bilerek yaşamak da çok büyük bir nimettir. O da ayrı bir nimettir. Her zorluk geldiğinde Allah özel yaratıyor demek. Allah'ın yakın takibini hissetmek de güzel bir nimettir inşallah.
İnşallah.
Ben farklı bir konuya geçeceğim şimdi, imen hakikatlerine. Birazcık hormonlardan bahsetmek istiyorum. Birkaç gündür enzimlerden bahsetmiştim. Hormonlar da biliyorsunuz enzimler gibi proteinlerdir. Ve vücutta çok farklı şekillerde haberleşmeyi sağlarlar. İşte proteinlerin aldığı yüzlerce binlerce görevden bir tanesi de hormonların üzerine verilmiş. O konudaki sorumuz evrimcilere hala duruyor. Şunu sormuştum ben, proteinler nasıl oluyor da ayrı ayrı çok benzer yapılara sahip olmasına rağmen nasıl oluyor da ayrı ayrı görevlere sahip oluyorlar diye. Tesadüfen nasıl bunu açıklarlar? Evrimcilere hala bu sorumuz geçerli, hala cevap alamadık. Şimdi ben kalsiyum konusuyla ilgili bir açıklamada bulunmak istiyorum. Hormonların nasıl kalsiyumu vücutta dengede tuttuklarına dair. Vücudun çok çeşitli yerlerinde kalsiyum bulunuyor. Fakat kanda muhakkak kalsiyum bulunması gerekiyor. Aksi takdirde kan kendi işlevini göremiyor. Yani hiçbir şekilde vücutta sağlıklı olan yapısını koruyamıyor. Bir yetişkin bir insanda sadece 1 gram kanında kalsiyum bulunması gerekiyor. Normalde çok az gibi gözükse de o 1 gram eğer birazcık fazla olsa da, birazcık az olsa da mutlaka vücuda zarar veriyor. İşte o yüzden biz mesela önümüzde duran 1 litre kanın içinde ne kadar kalsiyum olduğunu ölçemeyiz veya ne kadar kalsiyuma ihtiyaç duyduğunu ölçemeyiz hiçbir zaman. Fakat kandaki özel bir hormon bunun ölçümünü yapıyor. Biliyorsunuz tiroid bezleri var. Paratiroid bezleri de bunun içinde bulunan bir diğer ayrı bir bez. Bu genel olarak kandaki kalsiyum oranını ölçen bir bez. Yani eğer vücudumuzda bir kalsiyum düşüklüğü meydana geliyorsa hemen özel bir hormon salgılıyor. Biz buna paratormon adını veriyoruz. Çeşitli yerlerden kalsiyum bulması gerekiyor. Mesela eksikliği olduğunda vücutta böyle bir kalsiyum oranının hemen ilgili yerlerden kalsiyum bulup bu eksikliği tamamlaması gerekiyor bu hormonun. Nasıl olacak? Haber taşıyacak tabii ki. Peki kalsiyum nerede saklanıyor vücutta? Nerede en fazla? Kas ve kemiklerde çok fazla. Başka nerede? Böbreklerde de çok fazla. Ne yapıyor? Burada depolanmış olan kalsiyumu bir şekilde alıp kana mutlaka verebilmesi gerekiyor ki kan akışını devam ettirebilsin. Vücuttaki hücrelere besin ve oksijen dağıtmaya devam edebilsin. İşte bu yüzden koşarak kas ve kemiklerde depolanmış olan kalsiyumdan bir parçasını ama gerekli olan miktarını, bakın biraz önce söylemiştim, sadece kanda dolaşan yalnızca 1 gram. Orada o eksikliği tespit ederek, işte o 1 gramın ne kadarı eksikse koşarak onu tespit edip kas ve kemiklerden bu kalsiyumu çekip alıp kana tekrar veriyor. Burada tabii ki akıllı. Fakat şunu da burada belirtmek gerekiyor. Biliyorsunuz daha önceden haberleşme sisteminin olağanüstülüğü üzerinde durmuştuk. Şimdi bir hücreyi düşünün, dışarıdan gelen yabancı bir maddeyi keşfetmesi de, fark etmesi de, suyu fark etmesi de, oksijeni fark etmesi de, kalsiyumu fark etmesi de apayrı mucize olaylardır. Yani bunların her birinin ayrı ayrı incelenmesi gereken olaylardır. Çünkü bir hücre düşünün ki sadece hücre zarı var, yağ ve proteinlerden oluşmuş bir hücre zarı var. ve dışarıdan kalsiyum geldiğinde bunu tanıyor, bu kalsiyumdur diyor ve benim buna ihtiyacım var diyerek onu içine alıyor veya yine tanıyor, bu kalsiyumdur diyor ama ihtiyacım yok diyor ve almıyor. Şimdi bu kararı verebilen bir hücreyle karşı karşıyayız. Aynı zamanda suyu anlatmıştık daha önce. Hücrelerin suya ihtiyacı var ve su kanalları var. Fakat eğer hücre buna ihtiyaç duymuyorsa asla içine almıyor. Aynı şekilde demir ve gelen oksijenler de aynı şekilde. Demirin tehlikeli olduğunu biliyor. Demiri alabilmek için biliyorsunuz 2 gün boyunca burada çok detaylı olarak bu konuyu anlatmıştık. Sırf demiri dışarıdan alabilmek için, yani oksijeni demirden çekip alabilmek için çok özel proteinler var görevli. Fakat bunu tanıyan kapılar var. Hücre zarı bunu tanıyor. Buradaki proteinler bunu tanıyor. Ve çok itinalı şekilde o tehlikeli molekülü kendi içlerine alabiliyorlar. Kalsiyum da aynı şekilde. Hücreler kalsiyumu tanıyorlar. Nerede saklandığını biliyorlar. Ve kanda ne kadar ihtiyaç olduğunu biliyorlar. Bakın şu an günümüz teknolojisiyle bu tespitler çok zor yapılabiliyor. Kandaki eksiklik çok zor tespit edilebiliyor. Ve aynı zamanda eksikliğin yerine konulabileceği miktar da çok zor oranlanabiliyor. Fakat bunu vücudumuzda biz var olduğumuz andan beri yaratılmış olan bir hormon gayet güzel yerine getiriyor. İşte bu Allah'ın sanatıdır. Evet, küçücük Allah. Bir proteine yüklenmiş bir görev. Bizim için her şeyi yapabiliyor fakat biz onun aklına, becerisine dahi henüz sahip değiliz.
Evet, maşallah. Bir de vücudun genelini biliyor olması gerekiyor. Yani sadece kendi o hücrenin içindeki ihtiyacı bilmesi yetmiyor. Çünkü o zaman bütün hücreler topluca çok hatalı bir karar da alabilirler. Halbuki hiç böyle olmuyor. Vücut ne kadar ihtiyaç duyuyorsa o dengeyi her zaman en uygun şekilde tutacak gibi mutlaka o ayarlama yapılıyor. Onda hiçbir hata olmuyor çünkü teker teker hepsini Allah ilham ediyor. Maşallah çok maşallah. Önemli bir sistem. Ben de yine iman hakikatlerinden devam etmek istiyorum ve bunların delillerinden, Allah'ın yaratmasının delillerinden bahsetmek istiyorum. Hem fosillerini hem canlılarını göstereceğim. Denizler altındaki karanlıklarda yaşayan ışıklı balıklar. 1000 metre derinlikte son geçtiğimiz 25 yılda yapılan gelişmelerle 1000 metre derinlikte tam karanlıktaki canlıların nasıl yaşadığını tespit ettiler. Ve burada çok değişik frekanslarda ışık yayan bu canlıların çok müthiş bir yaratılışa sahip olduğunu buldular. İşte bunlardan birkaç örnek göstermek istiyorum. Bir tanesi balta balığı. Hazırsa eğer resmimiz. Hocamızın Yaratılış Atlası 4. ciltten. Kardeşlerimizin elinde de bu kitap varsa daha da yakından inceleyebilirler. 23-37 milyon yıllık oligosan dönemine ait bu balta balığı mükemmel bir savunma sistemine sahip. Bir kere balta balıkları çok büyük gözlere sahip ve yukarıdaki canlıları avlayarak, kendisinin üstündeki canlıları avlayarak yaşıyor. Ve gümüş rengine sahip olduğu için yassı bir gövdeye sahip suyun ışığını, suyun rengini hemen yukarıya yansıtabiliyor ama aşağıdan bakan bir canlı yine de bu balta balığını fark edebilir. Bunun için işte çok özel bir sistemi var balta balığının. Tekrar resmine bakarsak orada gövdesini göstermek istiyorum. İşte bu gövdesinin alt kısmında özel odacıklar var. Burada ışık üretiyor.
Şey bir de
göbüşü özel, olan şey.
Evet şeker bir şey.
Maşallah.
Fosille aynı. Aynı yani mükemmel maşallah.
Ve bu ışık sayesinde aşağıdan bakan biri kesinlikle onun gölgesini göremediği için aşağıdan bakan bir avcı balta balığını hiçbir şekilde fark edemiyor. Böylece çok olağanüstü bir koruma sistemine sahip. İşte milyonlarca yıl öncesinde de balta balıkları böyle bir koruma sistemine sahipti. En ufak bir değişikliğe uğramadığını biz çok çeşitli fosillerinden görüyoruz. Yaratılış Müzesi'ne girerlerse kardeşlerimiz oradaki fosillerin canlılarını ve kendi fosillerini kaç milyon yıllık olduğunda çok detaylı inceleyebilirler. Yakın çekilmiş resimlerine bakabilirler. Diğer bir canlıya geçelim isterseniz. Daha alt kısımda. Evet, deniz diplerindeki canlılardaki ileri teknoloji diye burada ışıklı mantarları görüyoruz. Bu ışıklı canlılara bir örnek. Ateş böceklerini biliyorsunuz, o da ışıklı canlılara bir örnek. Bir de Kambriyen döneminden kalma deniz anaları var, ışıklı deniz anaları. 500 milyon yıl öncesinde ışık üreten 500 milyon yıl, 500 milyon yıl maşallah. Ve bu küçük aynacıklar sayesinde 8 kollu 8 sıralı bir ayna sistemi var ve akışkan gökkuşağı renginde bir ışık meydana getiriyor bu deniz anaları. Dolayısıyla işte bu ışığı yansıtmayı da çok iyi kullanarak ve optik prensipleri kullanarak, çünkü karşıdan bakanın nasıl algılayacağını hesap etmesi gerekiyor o aynaların kırılımını yaparken, o dalgalanmayı, ışıktaki değişiklikleri meydana getirirken işte bunu da hesap ediyor olması gerekiyor. Böyle bir sistem kullanarak ışıklı deniz anaları 500 milyon yıldır, fosilleri de mevcut. Delil olarak Allah'ın ilk yarattığı andan itibaren bu mükemmel sistemi kullandığını görüyoruz. Yine başka ışıklı mürekkep balıkları var. Mürekkep balıkları da biraz önce anlattığım balta balıkları tarzında. Yine çok güzel bir korumaya sahipler. Şu an fener balığını görüyorsunuz. Fener balığının da üstte fosilini görüyorsunuz. Sağ altta da canlısını görüyorsunuz. Fener balığının gözünün alt kısmında özel bir bölüm var. Bir fener gibi. Burada ışık üretip bu ışığı kendi arkadaşları bağlantı kurmak için, aynı zamanda diğer canlıları avlayabilmek için kullandığını biliyoruz fener balıklarının. Ve yine milyonlarca yıllık fosilleri olduğunu biliyoruz. Bütün bu ışıklı canlılar bize hayatın ilk başlangıcı, Allah'ın ilk yarattığı andan itibaren çok mükemmel, çok kompleks detaylarla yarattığını gösteriyor. Hiçbir şekilde evrim olmadığını, hiçbir şekilde ilkel bir canlı olmadığını fosil kayıtları da ispatlamış oluyor bu şekilde.
Tabii, fosil kayıtları gerçekten çok önemli Ebru'cum. Şimdi bakın, mesela balta balığını gösterdik. Fosil üzerinde tam olarak kalmış canlının kendi hali, deniz canlılarından bahsettik. Onların da tam olarak, yani bilimsel kanıt olarak fosile çıkmış izlerini gösteriyoruz. Yani milyonlarca yıldır hiç değişikliğe uğramadıklarını, hatta 500 milyon yıllık bakın gösterdiğimiz canlı. Dolayısıyla bu fosiller üzerinde bir paleontologlar araştırmalarını yapıp bilimsel anlamda bir şeyler söyleyebilirler. Fakat gel gelelim evrimcilerin diğer ortaya koydukları, hem biliyorsunuz sahte çizimler hem rekonstrüksiyonlar oluyor. Bunlarla ilgili mesela şimdi ben Ardi'yi anlatayım.
Gülşah'cığım, ben zamanını söylememişim. Fener balığını göstermiştim. O da 95 milyon yıllık Lübnan'dan çıkartılmış.
Tabii maşallah. Mesela 95 milyon yıllık bir fosil. Bunun üzerinde çok net biz burada bilimsel olarak söyleyebiliyoruz ki hiçbir değişiklik geçirmemiş, evrim geçirmemiş, yaratılışı ispat ediyoruz. Fakat şimdi Ardi'ye bakıyoruz. Biliyorsunuz bunun üzerinde de birçok evrimciler kendileri spekülasyonlar yaptılar. Sonra kendileri yine bu spekülasyonlarını geri almak zorunda kaldılar. Hocamızın vesilesiyle her zamanki gibi. Ardi'nin ne dediler? Bakın, Ardi'nin normal leğen kemiği bulunmuştu. Fakat nasıl bulunmuştu? Un ufak, paramparçaya yakın olarak bulunmuştu. Neden bunu seçtiler peki? Çünkü üzerinde rahatlıkla şekil verebilecekleri ve spekülasyon yapabilecekleri bir fosil olduğunu düşündüler. O yüzden de aldılar bu leğen kemiğini. İşte bakın, bu Ardi dik duran maymundur dediler. Alın size insanın işte atası diye öne sürdüler. Hatta şöyle çizimler falan yaptılar. Bakın gördüğünüz gibi sahte çizimler. İşte dik duran maymun bu dediler. Kendi kafalarına göre biliyorsunuz
kolları,
her zaman.
Kolları bacaklarından büyük.
Evet. Her zaman yaptıkları gibi bu tarz spekülasyonlara devam ettiler. Teşekkürler. Fakat biz ve tabii ki evrimciler de az önce söylediğim gibi itiraf ettikleri gibi bu leğen kemiğine baktığımızda kesinlikle onların yani evet bu dik duran bir maymundur diyebilecekleri gibi bir şekil ortada bulamıyoruz. Yani öyle bir şekil yok ortada. Dolayısıyla kendi kafalarına göre bir şey söylemeleri bilimsel bir delil olmaz. Gelelim şimdi evrimcilerin kendi itiraflarına bu konuda, Ardi konusunda nasıl özür dilediler. Bakın bu evrimcilerin özür dilemeleri çok önemli, çünkü her seferinde aynı şeyi yapıyorlar. Her seferinde bilimsel bir iddia öne sürmeyip ardından biz çürüttüğümüzde bu iddiaları, hocamız çürüttüğünde en başta tabii ki geri adım atmak zorunda kalıyorlar. Bakın Long Island Stony Brook Üniversitesi'nden Tıp Merkezi'nde bu Anatomik Bilimler bölümünden oranın şefi, Darwinist aynı zamanda William Jungers, Ardi konusunda şunları söylüyor. Bu kişilerin diyor Ardi hakkında söyledikleri şeylerin bazılarının yalnızca etki uyandırmak için olabileceğini düşünüyorum diyor. Yani net bir şey yok, yalnızca etki uyandırmak için bir takım iddialarda bulunuyorlar diyor. Aynı zamanda Jungers'ın bu konu hakkında başka bir sözü daha var, onu da okuyayım. Şöyle söylüyor. Belki de parçalar güzel bir şekilde bir araya getirilmiştir. Ama gerçek şu ki oldukça hasarlı bir örnek üzerinde çalışmaya başladılar diyor. Yani istediğiniz kadar bir Lego gibi bunları, tamam çocukluktan kalma belki bir hevesleri olabilir. Onları bir şekilde bir araya getirmeye çalışmış olabilirler, benzetmeye çalışmış olabilirler. Ama bunun çok hasarlı bir parça olduğunu ve bilimsel kanıt vermeyeceğini evrimci kendi ağzından söylüyor. Şöyle devam ediyor. Eğer elinizde imkan varsa bu parçaları zihninizde olan şeye benzetmeme ihtimaliniz oldukça zor, ardı oldukça fazla tahmin gerektiriyor diyor. Tabii evrimciler de bunu bulduklarında kırılmış, dökülmüş leğen kemiği parçalarını bulduklarında ne yapıyorlar? İşte o kafalarındaki güya insanın atası sembolünü uydurmak için elinden geleni yapıyorlar. Hiçbir zaman insanın atası maymun, insan arası böyle dik yürümeye çalışan maymun falan bu tarz hiçbir canlı ortada olmadı. Şimdiye kadar bilimsel delillerle bize bunu hiçbir zaman gösteremediler. Bundan sonra da gösteremezler. İnsanı Allah yarattı. Allah Kur'an'da bildiriyor. Hazreti Adem'i yarattı Allah. Ol demesiyle çamur şeklindeki porselen gibi bir maddeye şekil vermesiyle, Allah'ın ol demesiyle, ruh vermesiyle, bakın en önemlisi, Allah insanı yarattı. Her ne söylerlerse söylesinler, bakın burada ruhun varlığı devreye girer. İnsanı Allah'ın yarattığını çok önemli delili. Tabii ki diğer bilimsel delilleriyle birlikte inşallah.
İnşallah. Ben bir hatırlatma yapmak istiyorum. Hı-hı. Yarın sabah 10'da yayınımız inşallah. Bizim kanalla birlikte, yani A9 TV ile birlikte 20 kanal daha yayın yapacaklar. İnşallah onları da sabah 10'dan itibaren bağlanacağız. Yarın sabah, pazar sabahı yani 10'da olacak yayınımız inşallah. Şimdi Aylin parathormondan bahsetmişti. Hı hı. Ben de yine bir hormondan bahsetmek istiyorum. Kortizol hormonu. Bu hormon bizim aslında çok yakından bildiğimiz ama belki de birçok kişinin ismini bilmediği bir hormon. Ne zaman işe yarıyor bu? Genellikle yaralanmalarda, insan bedeninde meydana gelecek olan yaralanmalarda oluşan hasarları tamir için amino asitlerin çağrılmasını, yani bu amino asitlerin, ham maddelerin üretilmesini sağlıyor kortizol hormonu. Şimdi insanlar biliyorsunuz genellikle adrenalin hormonu tehlike anında insanı korumaya vesile olan bir hormon. Fakat tehlike anından sonra meydana gelen yaralanmalar için de bu hormonu, yani kortizol hormonuna kesinlikle Allah insan bedeninde ihtiyaç duyulacak şekilde yaratmış. Yaralanma riskine ve önceden alınabilecek tedbir olarak bu ham madde olan, yaralanmalarda o doku tamirini yapacak olan amino asitlerin hazırlanmasını sağlıyor. Şimdi bir tehlike anında bir hormonun, vücuttaki bir hormonun vücudun yaralanabileceğini hesap etmesi ve bunun için gerekli olan amino asitlerin hazırlanması emrini veriyor olması, yani bunu daha doğrusu hazırlaması çok büyük bir mucizedir aslında. Çünkü bu sadece, biz yine burada hormondan bahsederken neden bahsediyoruz? Proteinlerden oluşmuş bir molekül hormon neticede. Yani tamamen şuursuz, aklı olmayan fakat Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın izniyle inşallah hareket eden, çok önemli, vücudun çok ihtiyacı olan bir hormon. Aynı zamanda yaralanma hissinde acı hissini de azaltılmasına vesile oluyor kortizol hormonları. Biliyorsunuz bazen yaralandıktan sonra çok uzun süre bazı kişiler ya kaçmaya ya da işte mücadele etmeye, kendini korumaya devam ederler. Hatta filmlerde falan da bunları gösterirler. İşte kortizol hormonu, yani kortizol üreten hücreler, o sinir hücrelerini, biliyorsunuz acı sinir hücreleri vesilesiyle iletiyor. O sinir hücrelerinin acıyı iletmesini yavaşlatıyor. Ve bu vesileyle de insan kendini daha çok korumaya alabiliyor. Ki bu da gerçekten çok önemli bir, aslında insan bedeni için alınmış olan çok çok önemli bir tedbir Allah'ın izniyle inşallah. Bunları yapanlar kim? Biz baktığımız zaman moleküller yapıyor. Bir molekül, yani kortizol hormonu üreten hücreler nasıl olur da böyle bir şey bilirler? Yani sinir hücresinin ileteceği o acı mesajını yavaşlatmasını, ne kadar yavaşlatması gerektiğini, tamamen de yok etmiyor. Yok etmeye yakın fakat yok etmiyor. Belli bir oranda tutuyor. Bunu nasıl hesap edebiliyorlar ve bu iletiyi nasıl sağlıyorlar? İşte bu da Allah'ın yine mucizelerinden biri. Acil durumlarda yağ ve proteini şekere dönüştürebiliyor kortizol hormonu. Bu da başka bir faydası. Biliyorsunuz bütün vücut hücrelerinin ve beyin hücrelerinin hareket edebilmesi için, çalışabilmesi için yani şekere ihtiyacı oluyor. Fakat açlık durumlarında vücutta şeker seviyesi ciddi oranda düşüyor. İşte orada yine kortizol hormonu devreye giriyor ve vücuttaki yağ ve protein moleküllerini şekere dönüştürebiliyor. Şimdi bakın, bir cümle söyledik, böyle geçiliyor. Genellikle hatta kitaplarda bu şekilde geçer bu cümle. Yağ molekülünü ve protein molekülünü şekere çeviriyor diyoruz. Yani tamamen farklı yapıdaki ve başka bir şey oluşturan bir molekül yapısını bambaşka bir molekül yapısına çevirerek vücuda faydalı olabilecek bir şey üretiyor. Bunu yapan bir hormon. Hormon nedir? Sürekli tekrarlamamız gerekiyor. Proteinlerden oluşur. Yani bir molekül yığınıdır aslında hormon. İşte burada bu hormon vücut için gerekli olacak olan şekeri yağdan ve proteinden elde ediyor. Şimdi insanlar için düşünün, çok büyük binlerce kat büyütelim. Buraya proteinleri, pardon, molekülleri dizelim. Yağ moleküllerini, işte protein moleküllerini dizelim. Size alın bunları birbirine karıştırın. Şeker elde edin deseler, Allah alem hiçbir insanın bunu elde edebilme ne gücü olur ne bilgisi olur. Fakat orada bir hormon insan vücudunun içerisinde Allah'ın emriyle gerekli anda, bakın gereksiz anda şeker üretmeye başlasa bu sefer kanda şeker oranı artacak, yine insana zarar verecek. Sadece gerekli durumda, mesela açlığı tespit edebiliyor, vücuda şeker oranının düştüğünü tespit edebiliyor, bu tespiti yapıyor ve gerekli molekülleri gerekli moleküllere çevirerek vücudun bütün hücrelerinin ve aynı zamanda çok ihtiyaç olan beynin şeker ihtiyacını gideriyor. Genellikle mesela insanlar imtihana girerken yanlarına şeker çikolata alırlar. Çoğu zaman pek düşünmezler aslında neden böyle bir şey yaptıklarını. Hatta birçok kişi lezzeti için aldığını düşünür. Halbuki beynin gerçekten şeker ihtiyacı vardır ama o sırada yediğiniz şekerle değil tabii ki. İnsan vücudundaki o şeker molekülleri beyin hücrelerinin beslenmesine çok önemli katkıda bulunurlar. Ve beyin olmadığında insanın ölümüne bile sebebiyet verebilecek sonuçları doğurabilir şeker bulamadığında. O yüzden işte kortizol hormonunun buradaki vasıfları gerçekten hayati önem taşıyor maşallah.
Maşallah.
Bir de eğer o şeker harcanmayacaksa, zaten hemen kanda çok fazla şeker olacağı için insülin hormonu devreye girecek. Bu sefer daha önceki kan şekerinden daha da düşük bir seviye. Çünkü insülin şekeri depolamak isteyecek. Dolayısıyla kandaki şeker alınacağı için daha da düşük bir şeker düzeyine inilecek. O da öyle bir durumda gerçekten çok zorluk yaratırdı vücutta. Tabii. Halbuki tam harcanacağı gibi istendiği anda onun yapılması çok önemli vücutta.
Evet maşallah.
Kısa bir ara verelim inşallah.
İnşallah.
Yayınımıza devam ediyoruz inşallah güzel kardeşlerimle. Hocamız da az sonra gelecek inşallah.
İnşallah. İnşallah. Ben bir ayet hatırlatmak istiyorum. İnşallah kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nahl suresi 18. ayet. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Şimdi bu ayeti hatırlatmamın sebebi şu, Allah nimet yaratıyor sürekli. Fakat o nimetlerde de hep sürekli olarak detay yaratıyor. Allah detayda güzellikleri gösteriyor bize. Yani bu öyle bir şey ki gördüğümüz bir binada da detay oluyor, bir hayvanda da detay oluyor, böcekte de detay oluyor, incelediğimiz bir akarda da detay oluyor. Her şeyin ince ince detayı oluyor ve onların her birinde bir sanat oluyor. Ve Allah gördüğünüz gibi bu ayette de okuduğumuz gibi inşallah şimdi Allah'ın nimetini genelleme yaparak bile sayamayacağımız kadar çok nimet yaratıyor, çok detay yaratıyor. Şimdi ben sadece bir hücrenin içindeki detayları şöyle bir genel olarak hatırlatmak istiyorum. Biz burada hücreyi çok defa anlatıyoruz fakat hücrenin sadece sahip olduğu binlerce, yüzlerce detay var. Bakın sadece içine giren ve içinden çıkan şeyleri kontrol eden kapı bekçileri var. Hücrenin hücre zarı var, onu koruyor. Dışarıdaki her türlü şeyden, yani mesela bir ev gibi insanı nasıl fırtınadan korur, işte dışarıdaki yağmurdan korur. Tıpkı onun gibi onun koruyucusu olan bir çeperle, bir protein yağ tabakasıyla Allah onu korumuş. Öyle bir şey ki akıllı bu. İçeri alıyor, dışarı çıkarıyor. Gerekli olanı içeri almasını çok iyi biliyor, dışarı atmasını çok iyi biliyor. Atıkları içeride bırakmıyor. İşte öğütülecek olanları belli yerlere gönderiyor. Hücrenin içinde fabrikalar var. Bakın Allah fabrika yapmış bir hücrenin içinde. O fabrikanın içinde çalışan işçiler var. Fabrikanın içinde her, mesela fabrikanın bölümleri vardır. Diyelim ki bir çikolata fabrikasını düşünün. Bir çikolatayı üreten vardır, bir onu şekle getiren vardır, bir paketleyen vardır, onu kolilere koyan vardır. Hepsi farklı farklıdır. İşte burada ribozom bir fabrika gibi. Gelen proteini önce birleştiriyor, onu bir düzgün sıra haline getiriyor. Ondan sonra onu belli yere gönderiyor, onu katlattırıyor, onu paketlettiriyor. Üzerine posta kodu koyan Golgi cisimciği var. Üzerine posta kodu konuluyor. Onunla ilgili proteinler var. Alıyorlar bunu, yeni üretilmiş şeyi. İlgili yere bırakıyorlar. Buyurun siz bunu kullanın diyorlar. Bu eğer işte DNA'nın içinde gerekli olan bir proteinse ona teslim ediyorlar. Ne yapıyorlar? Koskoca bir çekirdeğin içinden geçiyorlar. Kapılar var, yine onun içinden geçerek içeri alınıyorlar, davet ediliyorlar. Ha, eğer işe yaramıyorsa kapıdan geri gönderiliyorlar. Oradaki o pasaport sistemi hiçbir işe yaramıyor yani. O ülkeye geçiş izni verilmiyor. Bunu yapan şeyler var. Bakın bir hücrenin içinde bir dünya var. Allah'ın detay detay yarattığı. Bu detayları eğer görmezsek
Darwin'in düşüncesi gibi içi su dolu bir baloncuk gibi görebiliriz bunu. Veya hayatı basit algılayabiliriz Darwinciler gibi. Halbuki hayat basit değil. Küçücük bir hücrenin içinde milyonlarca, ben sadece iki tane organel saydım, milyonlarca, milyarlarca detay yaratmış Allah. İşte bu Allah'ın yüceliğini göstermek için, büyüklüğünü göstermek için bir delildir maşallah.
Aynen. Maşallah. Bu saydığın bir de çok önemli olarak her insan bedenindeki 100 trilyon evet. hücrenin her birinde meydana geliyor ve şu anda ve dünya üzerindeki 7 milyar insanın her birinde evet. ve dediğin gibi dünya üzerindeki milyarlarca, hatta trilyonlarca, belki de bütün akarlara kadar hepsini de hesap edecek olursak, bütün hayvanların her birinin bedeninde her an, her saniye bütün bu işlemler şu anda Allah'ın kontrolünde meydana geliyor maşallah.
Maşallah. Şimdi maşallah. Çok küçük bir detay daha, bu hücrelerin de tüycükleri var ya, uzantılar. Evet. Mesela yeni keşif, evrimciler bir fonksiyonu yok diye körelmiş olması gerekirdi. Bu bir hata olarak kaldı dedikleri. O primary cilia dedikleri bir yapı var mesela. Her hücrede olan bir yapı. Bu iletişimden sorumlu, gözü kulağı gibi hücrenin. Ve birbirleriyle bağlantı kurması için çok önemli bir vesile. Bu var. Mesela daha önce bakteri motorundan bahsetmiştik. Bakteri kamçısı var mesela. Bakteri kamçısı olmazsa hareket edemiyor. Yine o hücre yaşayamıyor. Ama bunu bir insan boyutuna getirirseniz, bir odanın içinde 15 metrelik uzun bir uzantı, bir insan boyutunda bir hücre olsa 15 metrelik uzantısı var. Ve o kadar dar bir alanda bunların hiçbiri birbirine dolaşmadan o bulundukları ortam içinde çok rahatlıkla hareket ediyorlar. İşte bunu kontrol altında tutan yine Yüce Rabbimiz. Atomları kontrol altında tutan, atom akıllı çünkü, akıllı hareket ediyor. Mesela ilk yaratıldığı andan itibaren enerjisi hala var, enerjisi tükenmiyor. Allah her an ona enerji veriyor, her an atom hareket ediyor. Ve böyle baktığınızda katı bir yapı da değil, alt parçacıklarına bakıyorsunuz, onların hepsi akıllı. Ama gözle göremiyorsunuz. Milyonlarca, trilyonlarca daha detaya inerseniz yine alt parçacıklar var. Onları da gözle göremiyorsunuz. Ama Allah onları bulduracak sistemleri de bize yaratan, onları bulduracak cihazları da bize yaratan. İşte Large Hadron Collider dedikleri çok büyük tesisler yapıyorlar. Orada bu parçacıkları çarpıştırıyorlar. Bunların tespit edilebilecek sistemini yaratan da Allah. Her bütün detaylarında, küçük en ufak detaylarını da yaratan Allah. Bütün canlı türlerini de yaratan Allah. Canlı türlerini Halim biraz önce ayette okudu. Allah genelleme yaparak dahi olsa Allah'ın nimetini sayamazsınız diye bildiriyor. Gerçekten ben bazen balık türlerini araştırdığımda ya da böcek türlerini araştırdığımda oradaki detaya, oradaki çeşitliliğe hayran kalıyorum. Çünkü bir balığın mesela bir alt sınıfına bakıyorum. O sınıfın alt dallarına bakıyorum. Onun içinde Allah o kadar çok çeşit yaratmış ki onu ezberlemek, insanın aklında tutması, öyle bir balın varlığını bile aynı anda aklından geçirmesi mümkün değil. Çok fazla çeşit yaratmış Allah. Böcek türleri çok çok çeşitli ve Allah bunların hepsinin fosillerini de bize delil olarak yaratmış. Fosilleri korumuş. Çok özel bir mekanizmayla milyonlarca yıllık fosiller toprağın altında çok güzel detaylarıyla birlikte bizim görebileceğimiz, bulabileceğimiz, yaratılışa delil olarak kullanacağımız şekilde Allah onları saklamış. Ama nasıl? Mesela amberin içinde reçine kaplanmış o canlının anteninin ucundaki polen bulaşmış, o polenin yapısına kadar Allah o reçinin içinde onu saklamış. 100 milyon yıllık burma amberleri var. Bu amberlerin içinde örümcek ağına kadar görebiliyorsunuz. Orada işte arının taşıdığı polen, arının ayağındaki o polen taşıyan keseciklere kadar görebiliyorsunuz. Çok detaylı. Allah bütün bunları çok güzel şekilde, bizim kullanabileceğimiz şekilde her bir detayını yaratıyor. Bir balık fosiline bakıyorsunuz. Mesela bu sergide de kırılan fosillerimiz vardı. Şimdi onun kesitine baktığınızda çok daha detaylı bir yapı görüyorsunuz ve çok güzel. Normalde kıyıp onu kırıp da inceleyemezsiniz. Evet, bütün olarak tutmak istersiniz. Ama böyle bir olay olduğunda da çok hayır oluyor. Çünkü onun kesitine baktığınızda bütün canlının yapısını çok detaylı olarak, iç kısmını da bütün kesitleri görebiliyorsunuz. İşte onları tek tek yaratan Allah onu görüntüleme cihazlarıyla görüntülediğinizde mesela özel işte Swiss Life Source dedikleri çok kuvvetli ışık kaynakları var. Bunlar fosillerin üzerinde kullanıldığında fosili parçalamadan çok detay elde edebiliyorsunuz fosilin iç yapısıyla ilgili. İşte fosilin iç yapısındaki bütün detayları görebiliyorsunuz. O görüntüleme yöntemini yaratan da Allah. Oradaki bilimsel gelişmeleri insanlara ilham eden öyle bir cihazın meydana getirilmesini sağlayan da Allah. İşte bu detayları hep düşünmesi gerekiyor insanın ki Allah'ın yüceliğini, büyüklüğünü daha iyi takdir edebilsin.
İnşallah. Evrenden dünyaya doğru yaklaştığımızda nasıl bir görüntü oluyor? Bazen burada gösteriyoruz. Koca evren, gittikçe dünyaya yaklaşıyoruz, gittikçe oradaki insan bedenine yaklaşıyoruz. İnsan bedenindeki detayları görüyoruz hatta filmlerde. Hocamız geldi.
Hoş geldiniz hocam. Hocam bu ne şıklık maşallah.
Maşallah. Maşallah.
Ya, olağanüstü şıksınız.
Yanağınız
kıyafet. Yani
patladık.
Maşallah.
Tamam kısa bir ara verelim.
İnşallah.